Hayatın en önemli figürlerinden birisi şeytan. Allah Adem'i yarattı. Melekler ona secde ettiler Allah'tan gelen emirle. Ama şeytan secde etmedi. İnsan ile şeytanın mücadelesi o günden bugüne devam etmekte. Şeytan Hazreti Adem'le uğraştığı gibi onun evlatları olarak bizimle de uğraşmakta. Bediüzzaman bu kısımda kendisinin şeytanla olan bir mücadelesini, münazarasını şiir yoluyla bize anlatıyor. Bir insanla bir şeytanın bir meselede mücadeleleri. Burada bir şeytan deyişi belki dikkat çekmiş olabilir. Şeytanlar çok. Her insanın şeytanı var. Ve Peygamberimiz bunu ifade ettiğinde Hazreti Ayşe şaşırıyor. Ya Resulallah sizin de şeytanınız var mı? Diyor. Evet var. Lakin benimki diyor teslim oldu. Bazıları ona Müslüman oldu manası verir de şeytan Müslüman olmaz ama ilzam edilir, teslim alınabilir. Burada da Bediüzzaman şeytanla olan bir mücadelesini bizlere nakletmekte. Bir zaman bir şeytan o hasmı bi eman vesveseye bindi, çağırdı meydana. Zihnisyan bir insan. Başladı cidali imtihan. Bir zaman bir şeytan, o amansız düşman, vesveseye bindi. Yani hepimize şeytan vesvese verdiriyor. Çağırdı meydana, hadi çık karşıma. Yani mübareze, birebir, teke tek bir mücadele. Zihnisyan bir insan, yani unutabilen bir insanı karşısına çağırdı. Başladı cidali imtihan. İmtihan mücadelesi başladı. Müvesvis dedi ki: Ellezî yüvesvisu fî sudûrinnâs. Kur'an'da son surede malum geçmekte. O insanların sinelerinde vesvese verir. Burada da vesveselerini verecek. Dedi ki: Kur'an'ı dinlersen bir tarafane bak. Sonra da icazı nerededir tahkik et. Bu bir tarafane aslında bilimde bir metottur. Tarafsızlık, objektiflik. Ve nesnellik de deniliyor buna. Ve ilmi araştırmalarda elbette bir taraf olmanın yeri var. Ama her yerde bir taraflık gitmez. Biz iman ettiğimizde artık bir taraf değil, bir tarafız. Eğer imana yeni talip olan biri gibi tarafsız şekilde bakacak olsak bertaraf olabiliriz. Merhum Erzurum'daki 40. hoca şöyle bir misal vermişti bununla alakalı. Dedi mesela tapulu evin var. Birisi diyor ki bu ev benim aslında. Sen orada objektiflik adı altında bir tarafane muhakemeyle bu ev benim ama senin de olabilir desen ortaya koyduğunda bu ev senin elinden çıkar gider. Yani her tarafta bir taraflık olmaz. Bazen bir taraf olmak bertaraf olmaktır. Neyse. İşte şeytan diyor ki Kur'an'ı dinlerken tarafsız olarak bak. Yani baştan mucize olarak kabul etme. Ortada kabul et. Ona göre bak. Cevaben dedi insan ey melun. Yani lanahullah diye Kur'an'da geçer. Allah ona lanet etti. Ey melun. Bir tarafane düşünmek ise muvakkat bir dinsizlik olur. Yani bu gibi meselelerde tarafsızlık geçici bir dinsizlik olur. İltizamı kırar. İltizam imanın lazımı. İltizam onun lüzumunu kabullenmek. Eğer böyle iltizam kırılacak olursa insan dine olan bağlılıktan sıyrılmış olur. İltizam imanın lazımıdır. Yani biz iman ettiğimizde artık tarafımızı belirlemiş oluyoruz. Orada objektiflik olamaz. Döndü yine şeytan dedi. Farz et ki beşerin sözüymüş. O nazarla bir bak. Belagatı nasıldır? Tahkik de böyledir. Yani farazi olarak böyle düşün. O nazarla bir bak. Bakalım belagatını görebilecek misin? Tahkik mesleği bunu gerektirir. Yine o insan dedi, ey racim. Racim de kovulmuş anlamında. Biz euzubillahimineşşeytanirracim. Racimi orada kullanıyoruz. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyoruz. Ey racim, bir tarafane düşünmek başka, aksinin nakizini düşünmek hem farz etmek büsbütün başka olur her zaman. Yani Kur'an beşer sözüymüş farz edildiğinde objektif olmuyor. Orada Allah kelamı değildir kısmı öne çıkmış oluyor. Dolayısıyla ortada düşünmek ayrı, aksini, nakizini, zıttını düşünmek o bütün bütün başkadır. Zira o tevakkuf bu reddir. Yani bir tarafhane baktığında, tarafsız baktığında hüküm vermiyorsun. Ama insan sözüdür şeklinde baktığında Allah sözü olduğunu reddetmiş oluyorsun. O ademi kabul, bu kabul ademdir. Yani birincide evet kabul etmiyorsun doğrudan ama ikincide beşer sözüdür dediğinde onun Allah kelamı olduğunu reddetmiş oluyorsun. Yani Allah kelamı olduğunu kabullenmemiş oluyorsun. O dedi muhal dahi farz olunur. Farazide müşahat olamaz. Yani bir şey farz-ı muhal olarak farz edilebilir. Farazi şeylerde bir sıkıntı olmaması gerekir. Yani niye buna takılıyorsun ki? Döndü yine o insan dedi belagat muktezai hale mutabakatadır kelamın. Halbuki mütekellim muhatabu esas maksat mutabakatta üç esastır bir güman. Belagat muktezai hale mutabakatıdır kelamın. Yani belagat kelamın halin gereğine uygunluğudur. Hal neyi gerekiyorsa onu söylemek belagattır. Halbuki mütekellim, muhatap bir de esas maksat. Bunlar hale uygunlukta üç esastır. Bir güman şüphesiz bir şekilde bunlar üç esastır. Tesirleri azimdir. En âli bir noktada olan şu üç esas dediğin bir farz ile minareden kuyuya indirip edip tebdil-i mekan en edna bir surette esasat-ı ahire kalbi tebdil etmektir. Mezeyası da söner, sadefi yaz baharken olur manası kış bir hazan. Yani herhangi bir söz belagat yönüyle değerlendirilirken üç cihetten işte mütekellim bunu kim söylemiş, muhatap kime söylemiş, diğeri de esas maksat hangi maksatla söylemiş, bu üçüyle bakılıyor. Kur'an'ın diğer kelamlardan farklılığı Allah'ın kelamı. Allah'ın kelamıdır kısmını göz ardı ettiğinde diğerlerinin bir anlamı kalmıyor. Ve böyle bir faraziye Kur'an-ı Kerim ta en âli bir durumdayken semanın fevkinde onu adeta kuyuya indirmek oluyor. Ve böyle bir durumda onu asıl özelliğini reddetmiş oluyorsun. Ve onun sadefi, sadef malum içinde inci barındırır. Yaz baharken o zaman manası kış bir hazan halini alıyor. Yani Allah kelamıdır demediğinde orada bir meziyet görülmeyecektir. Müthiş acılık veren bir kabağa ifrağ etsen gayet şirin bir suyu tatlılığı kaybolur, zevke de acı gelir. Örnek verdi. Mesela bir kap acılık veren bir özelliği var o kabın. Tatlı bir suyu ona boşalttığımızda acı hale gelecektir. Kur'an-ı Kerim gayet tatlı bir kelamken bir insan sözüdür denilirse böyle bir durum karşımıza çıkacaktır. Döndü yine o şeytan dedi muhakkik bir hakimdir. Hakim de bir taraftır. Yani tahkik ehli olan bir kimse hakim misalidir. Hakim taraf tutmaz. İki tarafı da dinler. Öncesinde şu haklıdır bu haksızdır demez. Madem sen de muhakkiksin bir hakim gibi hareket et. Ona göre bir taraf ol. İnsan dedi ey mel'un ilmi mesele değil o bir mesele-i iman. Yani evet objektifliğin tarafsızlığın olması gereken yerler var. İlmi meselelerde hüküm vermezsin. Deney olarak deneyini yapar. Netice ne çıkarsa onu ilan edersin. Ama bu gibi konular ilmi mesele değil, imani mesele. İltizam-ı itikad her dem onun şehnidir. Yani bunu iltizam etmek, buna inanmak imani meselelerin bir şanıdır, gereğidir. İlmi meselelikten çoktan beri çıkmıştır. Başkaya kıyas olmaz. O mesele-i vicdan. Yani bu vicdana ait bir mesele. Vicdan bunu kabul ettiğinde ona göre değerlendirmesi lazım. Yoksa orada objektiflik, bir taraflık olmaz. Zira bir mesele ki tarafeyn yakındır birbirine, ortası düşünülür, iki taraf da razı. Yani bir mesele var, iki taraf birbirine yakın, o zaman ortası düşünülür. Tarafsız hareket ederiz. El de yetişebilir, kime düştüğü zaman, hangi taraf ispat ederse orada kalır. İki tarafı birer ihtimalle hissesine rapt eder. Yani birbirine yakın meselelerde bu olur. Fakat bir tarafı Süreyya fevkindeyse, Süreyya takım yıldızı gökte, diğeri Sera'nın tahtındaysa ve diğeri yerin altında, o zaman iki taraf ortası bir tarafi düşünmek hiçbir vakit olamaz. Orta yerinde durmak mümkün değil. Biri leke-i zemin, diğeri zinet-i asuman. Yani bu mesele ortası olan bir mesele değil. Yani diyelim bir arazi var, ihtilaflı. İki taraf da kendine göre burası benim diyor. Her ikisinin olma ihtimali var. Orada taraf tutulmaz. Hakim her ikisinin delillerini dinler. Hangisi ispat etmişse tamam senindir der, verir. Ama burada mesele o kadar birbirinden uzak ki Allah kelamı dediğimizde Süreyya'nın fevkinde, beşer kelamı dediğimizde peygamber haşa uydurmuş oluyor o zaman. Kendi sözünü Allah'ın kelamıymış gibi söylemiş oluyor. O zaman yerin ta altlarına iniyor. Ortası yok bu işin ve onu beşer kelamı kabul ettiğimizde leke-i zemin, zeminin bir lekesi oluyor. Ama Allah kelamı dediğimizde asumanın, semanın bir zineti. İki tarafa elini uzatıp birer hisseyi vermek tahkike hiç sıkışmaz. Yani başta verdiğim 40. hocanın verdiği misal, ev senin, tapulu arazin, orada objektif hareket edemezsin. Tamam başkasının da olabilir dediğinde bu evi sende durdurmazlar. Mesafenin nısfında aşağı tarafında farz ile bir meyelan hem vehm ile ne kadar indirirse ona temayül etse tarafgirlik olur. Fakat fena tarafta vesveseye itaat, insafa olur isyan. Yani böyle bir meselede ortada bunu farz etmek, işte yarıya kadar beşeri, yarıdan sonra ilahi gibi, yani beşere o şekilde hisse bayağı verilmiş oluyor. Allah'a ait olan hisse de bayağı indirilmiş oluyor. Böyle bir farz, böyle bir meyelan insanı dinden çıkarır. Ve vesvese orada harekete geçer. Vesveseye itaat edilir. İnsafa da isyan edilmiş olur. İnsaf nısıftan geliyor. Nısıf yarılamak. Yani bu meselede insaf olmaz. Şöyle anlatmaya çalışayım. Diyelim ben 1980'den bu yana devamlı Arapça ile meşgul birisiyim. Ve bu konuda çalışmalarım da devam ediyor. Ama daha Arapçayı yeni öğrenmeye başlamış birisiyle herhangi bir konuda ben bir şey söylesem, o başka bir şey söylese, aramızda böyle bir insaf ile objektif bir şekilde bir değerlendirme yapılamaz. Diğeri daha elifbayı doğru dürüst bilmiyor, haklı olabilir şeklinde ona bakılamaz. Madem orta yeri tutulmaz, ya serada farz edilir, o halde bahaneler çoğalır. Sera, yer anlamında. Eğer beşerin bir sözü gibi farz edilirse vesveseler devreye girer. Lazım olur kat'i bedahet-i ikan. Manileri kıracak fevkalade bir kuvvet ta mefruzu seradan Süreyya fevkine çıkarsın. Yani onu yerde bir beşerin ifadesi olarak kabul edecek olursak onu semaya çıkarmak çok şeyleri gerektirir. Evet, oturmuş Furkan ber farkı ferkadan. Furkan Kur'an'ın bir ismi. Aynı zamanda Kur'an'da sure isimlerinden birinin ismidir. Furkan suresi. Ferkadan kutup yıldızı. Orada iki yıldız, hani büyük ayı, küçük ayı falan deniliyor ya. Yani Furkan ta semada, semanın fevkinde onu yerde farz etmek olmaz. Tahkikin şekli şudur. Madem Süreyya'da görünmüş, o sureti göstermiş, orada farz etmesi tahkikin mezhebinde farz-ı vaciptir her an. Yani şu anda da 2 milyar Müslüman var. Tarih boyu milyarlarca Müslümanlar geldi geçti. Bediüzzaman başka bir eserinde bunu değerlendirirken işte rasat ehli diyelim ki bir sineği temaşa ediyor. Onlara yıldız olarak görülüyor. Öyle bir şey olmaz. O kadar insan rasat ediyor, onu sinek olarak fark ederler. Kelamdan anlayan ve kelamın kalitesinden anlayan nice büyük alimler geldi geçti. Ve bunlar Kur'an'ı okuyor, orada bir ilahilik görüyor. Beşerilik değil. Peygamberin kendi sözleri de elimizde, hadis kitaplarında. Peygamberin üslubuyla Kur'an'daki ilahi üslup birbirinden farklı. Onu orada görecek, arş-ı alada tutup onun berahinini mismar gibi takacak, delailin sütunu birer birer takacak, desti emini iman. İşte arş-ı aladadır. Oradan ona bakacağız. Onun bürhanları mismar, çivi misal, yani sağlam çakılmış böyle. Delillerin sütunu, yani Kur'an'ın kelamullah olduğunun delilleri, her yerden delilleri var. Ve imanın emin eli bunu ortaya koymuş oluyor. Şeytan dedi, zannınız nazımdaki letaif dereceyi icazdır. Yani siz Kur'an'ın nazmındaki incelikleri mucizelik derecesinde görüyorsunuz. Meziyeti kelami şu farz ile değişmez. Yani siz orada bu incelikler mucizedir dediğinizde öyle farz etmiş oluyorsunuz. Öyle farz etmeniz de kelamın zati meziyeti değişmez. Belki de sadece siz öyle farz ediyorsunuz. Yine döndü o insan, dedi, tam batılı iltizam demek olan bu farzdan muzahref-i farazi bir sahibi kelam çıkar, tedehüş eder vicdan. Yani bu diyor tamamen batılı iltizam etmek demektir. Bu manada bakılacak olursa ve peygamber haşa uydurmuş olur. O zaman o nazarla bakmak gerekir. Ve vicdan da böyle bir şeyden dehşete kapılır. Yani Hazreti Peygamber gibi kafirler tarafından bile o yalan söylemez denilen, Muhammedül Emin denilen birisi insanlara herhangi bir yalan söylemesin ama kendi sözlerini Allah'ın kelamı gibi uydursun. Bunu böyle farz etmekten vicdan dehşete kapılır. O mefruzdan öyle müthiş noktalar gelir, değil icazı belagat, belki bütün meziyeti mahveder. Yani bu farz-ı muhalden öyle müthiş noktalar ortaya gelir ki, belagatın mucizeliği değil, bütün meziyetleri ortadan kaybolur. Döndü yine o şeytan, dedi, neden öyledir? Ya böyle farz etsek ne var ki? O insan dedi, zira tahkik-i insafa zıt, o küfri farazında el-iyazu billah bir mecmua-i riya-i bühtan farz etmek demektir. Yani böyle bir yol tahkike zıttır. Şöyle düşünebiliriz. Peygamberin etrafında kaliteli insanlar toplandı. Ve Kur'an'a muhatap oldukça bunların kalitesi daha da arttı. Ve tahkik olarak biz gördüğümüz şu, bir insan Kur'an'la ne derece meşgulse seviyesi yükseliyor. Kur'an onu ilerletiyor. Aleme bakışı, olaylara bakışı, külli bakışları kazandırıyor. Ama küfri farazi olarak başka türlü düşündüğümüzde Allah korusun, el-iyazü billah, o zaman Kur'an-ı Kerim Allah'a iftirayla dolu bir kitap oluyor. Bunu farz etmiş oluyoruz. Yani yalancı bir eserden insanlar feyiz alıyor gibi bir duruma düşmüş oluyor. Bu farza şeytan dahi elbet cesaret etmez. O dedi, şeytan olmasaydım tasdik ederdim seni ey insan. Yani şeytan burada diyecek bir şey bulamıyor. Fakat bu noktadan veririm kafirlere şüpheler, müminlere vesvese. Ama ya bu da benim tabiatım diyor. Tamam, sen ikna edici anlattın. Ama ben kafirlere şüpheler verdiriyorum. Müminlere de vesvese, kafaları karıştırıyorum. Bundan o mülzem oldu. Başka şüpheye döndü yine o şeytan. Tabii mülzem olduğunda artık tamam ben de sizinleyim demesi beklenebilir mi? Bunu Bediüzzaman İşaratül İcaz'da ele alıyor. Şeytanın kalbinde marifete yer var mı? Hayır diyor. Artık onun kalbinde marifete yer kalmamış. Tamamen böyle şeytaniyet onun tabiatı halini almış. Ve ikna dahi olmuş olsa, hani bazı insanları ikna edersin ama yine batıl yolunda devam eder. Şeytan da onların piri. Dedi, beşerle hem beşer gibi konuşmak nasıl ona yakışır? Hem nasıl da konuşur? Azameti tenezzül etmez. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizim seviyemizden konuşuyor. Şeytan bu noktadan vurmaya çalışıyor. Yani Kur'an'ı okuduğunuzda sanki bir insan insanlarla konuşuyor. Bunu göreceksiniz. Bu nasıl olur? Onun azameti buna tenezzül etmemesi gerekir. Döndü dedi de insan, ''Ela ya'lemu men halak'' bir düsturu kat'idir. ''Ela yetekellemu men alime'' o düsturun lazımı. ''Ela ya'lemu men halak'' yaratan bilmez mi? Tebareke suresinde ikinci sayfada yaratan bilmez mi? Yaratan elbette bilir. Bu kat'i bir düstur. Ve buradan vardığı netice, ''Ela yetekellemu men alime'' bilen konuşmaz mı? Yani yaratan elbette bilir ve bilen konuşur. Allah da insanla konuşacak. O düsturun lazımı. Mütekellimdir bir güman, o la mekani her zaman. Allah-u Teala mütekellimdir. Bunda bir şüphe yok. Ve o la mekanidir. Mekanı yok, mekandan münezzehtir. Her zaman için Allah-u Teala'nın mahlukatıyla kelamı, tekellümü bulunmaktadır. Evet, dünya içinde insan, insan içinde lisan, lisan içinde beyan, beyan içinde kelam, kelam içinde hurufu, halk eden Hallak-ı Rahman, hem lisanımızı, hem lisanımız içinde hurufu kelimatı, halk eden dahi, hem tamamıyla bilen, o Zülkelam-ı Zülkemal, o Rahim-i Mennan. Burada Allah-u Teala'nın kelam sıfatı nazara veriliyor. Allah-u Teala dünya içinde insanı merkeze koymuş. İnsan içinde lisan, insan konuşmasıyla insan. Lisan içinde beyan, manaları ifade ediyor lisanıyla. Beyan içinde kelam, yani konuşmak bizlerin en bariz bir özelliği. Kelam içinde hurufu, biz harflerle konuşuyoruz. Bütün bunları halk eden Hallak-ı Rahman, Rahman olan o yaratıcı, hem lisanımızı, hem lisanımız içinde hurufu kelimatı halk eden dahi, yani dilimizi yaratan o olduğu gibi, bu dille meydana gelen harfleri, kelimeleri yaratan da yine odur. Elbette dili yaratan bu dilin neler söylediğini de bilir. Ve o Zülkelam'dır, kelam sahibidir. Zülkemal'dir, kemal sahibidir. Rahim-i Mennan'dır. Rahmeti her şeyi kuşatmış, nimeti her şeyi kuşatmıştır. Kendi tenezzülatı rahmetiyle bizim lisanımızla, tarzı beyanımızla neden konuşmasın bizimle? İşte Tevrat, Zebur'la Suhuf-u İncil-i Kur'an. Yani Allah rahmetiyle tenezzülde bulunup bize hitap etmesine ne engel var? Ve bu onun bir tenezzülü olacaktır. Yani seviyemizden bize hitap edecektir. Mahlukatına konuşma özelliği veren Allah elbette kendisi de mütekellimdir, kelam sahibidir. Ve Tevrat, Zebur, Suhuf, İncil, Kur'an bunlar Allah-u Teala'nın kelamının önümüzde misalleridir. Evet, rububiyet istiyor, uluhiyet muktezi. Yani Allah'ın terbiye etmesi kelamını ister ve onun ilah olması, mahlukatıyla konuşmasını iktiza eder. Hikmet tensip ediyor ve hikmet Allah'ın konuşmasını tensip eder. Bunun münasip olduğunu bildirir. İnayet müstelzimdir. Cenab-ı Hakk'ın inayeti mahlukatıyla konuşmayı istilzam eder. Belagat der ahsen. Belagat da evet Allah mahlukatıyla konuşur. Bu gayet güzeldir der. Ona eder istinat sırrı nizamı cihan. Cihanın nizamının sırrı buna dayanır. Yani Allah-u Teala alem içinde dünyayı, dünya içinde insanı merkezde kılmış. Ona mesaj göndermeyecekse, onunla konuşmayacaksa bu nizam boşa gitmiş olacak. Tokmak gibi bir cevap o şeytanın başına öyle müthiş bir indi ki o şeytanı kaçırdı. Zapt etti insanoğlu o meydanı imtihan. Gerçekten bu tokmak gibi bir cevap ve şeytan kaçmak durumunda kaldı. Bundan da mülzem oldu. O şeytan döndü dedi. Burada da ilzam oldu ama vesveselere bitmiyor. Dersiniz Kur'an beşere rahmet. Halbuki ekseriyet elim zahmete düştü. Sebebi küfr ile küfran. Yani Kur'an'ın beşere rahmet olduğunu söylüyorsunuz. Halbuki Kur'an'a muhatap olanlar küfür ve küfranları sebebiyetiyle ekseriyeti elim zahmetlere düştü. Bu durumda Kur'an nasıl rahmet oluyor ki? Yine o insan dedi, zeminde 100 çekirdek ma-u ziya gelmezse sağlam kalıyor. Fakat çekirdek kıymetinde 5 para. Eğer şems-u asuman ma-u ziya verirse, 80'i su-i mizaçları için eğer çürüse, 20'si her biri bir şecere-i meyvedar, bir ağacı sayedar. Örnek veriyor. Zeminde 100 tane çekirdek var. Eğer su ve ışık olmazsa bunlar çekirdek olarak hepsi sağlam elimizde kalacak. Fakat çekirdek kıymetinde olacak. 5 para kıymetinde olacak. Ama güneş ve sema ma ve ziya verirse, yani güneşten ışık, gökten yağmur gelirse bunlardan 80'i su-i mizaçları için eğer çürüse ama 20'si her biri meyvedar bir ağaç olsa, bir ağacı sayedar, yani gölgesi olan bir ağaç halini alsa, ger verilse bir lisan her çekirdek diyecek. Yani bu çekirdeklere bir dil, lisan verilse onlar diyecekler ki ey ağabey hayatımız, ey ziyai ruhumuz, siz mahza rahmetsiniz. Pek şefkatli bir elden bize süzülmüşsünüz. Sizi bize gönderen o Rahim hem Rahman. O zaman her çekirdek minnettarlığını ifade edecek ve güneşe ve semaya diyecek ki ey ağabey hayatımız, ey ziyai ruhumuz, ey hayatımızın ağabey hayatı ve ruhumuzun ziyası, siz mahza rahmetsiniz. Pek şefkatli bir elden bize süzülmüşsünüz. Sizi bize gönderen o Rahim hem Rahman. Sizi bize gönderen rahmetiyle, rahmaniyetiyle göndermiştir. Yahut başka bir misale geçiyor. Mehdi zeminde, zemin beşiğinde. Burada zemin bir beşiğe benzetilmiş. Bu Kur'an'da geçen bir ifadedir. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْعَرْضَ مَهْدَ O Allah yeryüzünü bir beşik kıldı. İşte yeryüzü beşiğinde 100 yumurta bulunur. Fakat Hüma tayrının, Hüma adıyla efsanevi bir kuş, onun 100 tane yumurtası. Eğer tayr, bu kuş oturmazsa onlar sağlam kalır. Fakat birer adi yumurta ne kıymetdar ne mizan. Elimizde Hüma kuşuna ait 100 tane yumurta var. Eğer o kuluçkaya oturmazsa bunlar yumurta olarak sağlam kalır. Fakat sıradan birer yumurta ne kıymeti olur ne de ölçüye gelir. O kuş eğer otursa şefkatli harareti onlara da verirse, çendan 80 bozulsa lakin 20'si her biri birer piliç çıkacak. O nev'e gelse lisan mutlak böyle diyecek. Eğer o kuş kuluçkaya otursa, şefkatli harareti o yumurtalara verse ve bunun sonucunda 80 tane yumurta bozulsa, cılık olsa, ama 20 tanesi oralardan birer piliç çıkacak. Bunlar ileride kuş olacak. Ve o nev'in dili olsa onlar şöyle diyecek. Ey şefkatli valide, ey hürmetli mürebbi, sen bir latif rahmetsin diyecek. Ayağına kapanıp şükran ile öpecek. Ve bu şekilde evet 80'i zayi ettiler ama 20 tanesi tekamül etti ve kazanmış oldu. O hüma misal hüdayi Kur'an. İşte Kur'an'ın hidayeti de o hüma kuşu gibidir. Evet, Kur'an'a muhatap olanlardan belki %80'i dalalete düşüyor. Bunlar bozulup gidiyor. Ama geriye kalanlar tekamül ediyor. Kaçtı o şeytan dedi, seninle işim yoktur. Korkarım senden, beni yolumdan şaşırtırsın. Ey insanı bir eman. Yani şeytan artık baktı papuç pahalı ve ilzam edemeyecek. Seninle işim yoktur. Ben senden korkarım. Beni yolumdan şaşırtırsın. Ey amansız insan dedi ve oradan ayrıldı.